İnanca saygı, düşünceye özgürlük. Gerçek budur.
Biz hiçbir zaman Sivas'ı unutmadık. Asla unutmayacağız.
Yıllarca bizim insanlarımız sokakta coplandığı zaman ses çıkartmayan türbanlara şimdi abilik yapıyoruz. Onlara demokrasi dersi vereceğiz. Mesele budur ya.
Demokrasilerde çifte standart olmaz arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Sistemler ve koşullar ne olursa olsun benim annemin kafasındaki türbanı kimse çıkartamaz.
Ülkemizin hangi bölgesinde, neresinde olursa olsun hiçbir zaman savaşların olmamasını, hiçbir insanımızın sokakta, çarşıda, dağda, nerede olursa olsun ölmemesini ve bu çocukların bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşları olarak yaşamalarını istiyoruz. Bizim ülkemizin çocukları hiçbir zaman kanın zerresini bile görmesinler.
O şey, seni rahatsız etmeyecek bir şey söyleyeceğim.
Tamam.
Abi ne olur konuşma. Ne olur bunları söyleme. Ne olur bunları söyleme diye iki sattır beynimi şişirdi. Kendisine bir şey söylüyorum. Yükseltmeyin lan.
Yükseltmeyin.
Biz bu ülkede ne yaptıysak her şeyi bizim ülkemiz ve bizim ülkemizin insanı için yaptık. Türkiye'yi ve Türkiye'nin bütün halklarını çok seviyoruz. Ben arkadaşlarım ve bütün dostlarım adına söylüyorum. Biz bu ülkeyi bölmeye değil birleştirmeye soyunduk. Bunun ötesi bir şey yoktur. Bu ülkeyi sevmeyen namussuz ve namerttir.
Böyle olmak istemiyorum. Yani ben dönmek istiyorum, gitmek istiyorum. Yani bütün kapıları sonuna kadar aralayıp kendi ülkeme gitmek istiyorum. Yani Türkiye'de yaşamak istiyorum açıkçası. Geçmişte yaşanan bir takım şeyleri intikamcı duygularla sürdürmenin bir anlamı yoktur. Bugün tam da zamanıdır barışın, tam da zamanıdır kardeşliğin. Kocaman, gerçekten demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmanın tam zamanıdır. Hep beraber, el ele, kol kola.
Kanıttı her iki Ukrvandı çu Ukrvandı çu.
Salam Candat, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alevi Voices von Can Sucan. Mein Name ist Hüseyin und wie ihr merkt, ist der Bruder Şafak wieder nicht da. Das hat was damit zu tun, dass wir uns jetzt auch bei der zweiten Folge von Aşık Laldemir befinden, also wo wir über Theopoesie sprechen, also über unsere Deis sprechen und Gülbanks. Und heute natürlich mit einer Spezialfolge, wie ihr aus dem Titel schon entnehmen könnt, sprechen wir heute über Ahmet Kaya. An dem Tag, wo wir es heute aufnehmen, also der 16. November, jährt sich sein Todestag zum 24. Mal. Also heute vor 24 Jahren ist Ahmet Kaya von uns gegangen. Ahmet Kaya ist ja eigentlich für jeden Türken, Kurden, Aleviten, Sunniten ein Begriff. Rein wegen seiner Musik schon, aber für uns Aleviten und auch gewisse türkische und kurdische Gruppen ist er natürlich nochmal eine noch wichtigere Person, weil er war einer der wenigen, die schon in den 90er Jahren seinen Ruhm auch dafür genutzt hat, auf Missstände aufmerksam zu machen. So hat er immer wieder Sivas erwähnt, so hat er immer wieder Maraş erwähnt, schon im Fernsehen und das eigentlich zu einer Zeit, wo man für Aussagen wirklich sehr lange ins Gefängnis gehen konnte, hat er das trotzdem damals gemacht. Plus der erste wirklich gewesen, der auch die alevitischen religiösen Praktiken auch in sein, weil er hat sehr viele Deis halt auch vorgetragen und hat da viele alevitische Elemente eingebunden, die man so im Fernsehen wirklich sehr selten gesehen hat. Dementsprechend ist diese Folge ihm zu ehren. Wir haben halt die Möglichkeit gehabt, meinen Gast werdet ihr auch gleich kennenlernen, Alek Belkoç hier zu haben, der hat in einem bestimmten Zeitraum von den 80ern übergehend zu den 90ern sein Management gemacht, gerade vor allem in seiner Anfangsphase von Ahmet Kaya. Aber Candat, ich muss euch sagen, dass dieses Interview jetzt auf Türkisch stattfinden wird, da er in der türkischen Sprache halt stärker ist wie in der deutschen. Und dementsprechend werdet ihr ein sauberes Türkisch von ihm hören, ein sehr schlechtes von mir. Also entschuldigt das schon mal von mir. Und ja, Candat, dementsprechend freue ich mich schon auf diese Folge. Ich hoffe, ihr werdet das schön verbreiten, weil es das erste Mal eigentlich ist, dass er ein Interview gibt, also bezüglich Ahmet Kaya. Und ja, dementsprechend, hoş geldin abi.
Eyvallah, hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim valla.
Mutluyum seni burada görmeye.
Ben de aynen böyle senin gibi bir gencin karşısına çıktım. Birazcık heyecanlıyım yani. Kendi geçtiğim geri gözümle.
Vallahi ben de öyleyim. Vaktin için çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Yani bu hem de gece vakti. Abimi devam anlatmadan önce abim tam bir ismini alayım.
Alekber Koç. 79'dan beri Almanya'dayım. Yani 16 yaşında geldim. Halen Frankfurt'ta yaşıyorum.
Aslen nerelisin abi?
Aslen Dersim'den Erzincan'a göçme.
Senin zaten şimdi daha tam ana konuya geçmeden önce, yani Ahmet Kaya'nın üstüne konuşmadan önce biraz senin nasıl bu branşa geldiğini, yani kendin zaten konser organize ediyorsun, konserler, toplantılar organize ediyorsun. Bu dönemde de yeni yeni eylemleri de organize ediyorsun. Korona döneminde de yapmıştın zaten, orada Facebook üzeri de takip edebildim biraz. Yani belki biraz kendini bize anlatabilirsin, yani nasıl bir...
Ya şöyle oldu. Malumun işte 70'lerin sonu okulsuz bir köyde büyüdük. Alevi olmanın gerekçelerinden birisi mi, coğrafya mı diyelim. Köyümüz 8 hane bir köydü, okul yoktu. Dolayısıyla başka yerlerde okumak zorunda kaldım köy okullarında. Ama orada bir ideallerim vardı, yani dünyaya bakış açım vardı. Neden, niçin, insanların yaşam tarzları, ülkedeki o siyasi atmosfer. Mesela Erzincan'a gidiyorduk, işte şeker, yağ, mazot kuyruğuna her gittiğimizde bir olay oluyordu. Yani bu olayları merak ediyordum, nedir yani. Kimi sağdan taşlıyor, kimi soldan taşlıyor. Sonra işte ister istemez kendimizi siyasi bir atmosferin içerisinde bulduk. Ta yani 10 yaşında, 12 yaşında derken. Araştırmak zorunda kaldık. Araştırınca tabii ülkedeki gidişat, sebepleri, nedenleri ortaya çıktı. Dolayısıyla Almanya'ya gelmemizin tabii hiç istemiyorduk. Kesinlikle hiç istemiyorduk. Yaşadığımız köyde zaten yani mal varlığımız ve tarımla uğraştığımızdan dolayı karnımız doyuyordu. Ama bizi buraya getiren sebepler vardı. O sebepleri irdelediğinde bırakıyorsun bazı şeyleri bir yana, sebeplerini araştırıyorsun ve orada kendine bir yol çiziyorsun. Bu yolun içerisinde tabii ki kültür var, sanat var, ondan sonra politika var, siyaset var. Ben de işte 79'dan geldim, 80'den beri aktif kendimi o günün koşullarıyla, 12 Eylül zaten gelmiş, ülkede durum vahim. Dolayısıyla burada geldiğimde de yine devrimci arkadaşlarla tanışma şansım oldu, o konuda da çok mutluyum. Birden bir ateşin içerisinde buluyorsun. Bir yangının içerisinde kendini buluyorsun. Beni buraya getiren o oldu. Tabii ki devrimcilerin, Alevilerin, sosyalistlerin, ilercilerin olduğu yerde sanat kültür de var. Bizim yaptığımız eylemliklerden çok ciddi bir şekilde ülke siyasetine müdahale edebiliyorduk. Yani şöyle müdahale edebiliyorduk. Diyelim ki sadece pasif eylemliklerle kalmıyorduk. Çok radikal eylemliklerle de Alman medyasını, Alman kamuoyunu, Türkiye'deki var olan işkencelere, Türkiye'deki var olan idamlara karşı duyarlı hale getiriyorduk. Yani ciddi de bir Alman medyasında, Alman kamuoyunda ilgi vardı. Sadece bir mitingle sonuçlanmıyordu bu. İşte işgaller oluyordu, baskınlar oluyordu, farklı ne bileyim işte Molotov'la eylemler oluyordu. Dolayısıyla medyanın çok ciddi bir ilgisi vardı yapılan eylemlerde. Bu da tabii ki Türkiye üzerine bir baskı politikası oluşturuyordu. O zaman Avrupa'sı da farklı bir Avrupa'ydı. Daha farklı demokratik kurumlar vardı, milletvekilleri vardı, duyarlı gazeteciler vardı. Bugünkü gibi değildi.
Avrupa'nın o dönemlerde daha sola daha bir yakınlığı olduğu ortada mıdır, yoksa daha az öyle bir durum?
Şöyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, aradan bir 40 yıl geçmiş, 45 yıl geçmiş diyelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşizmin ayak izlerine karşı Avrupa genelinde ciddi bir potansiyel vardı. Yani devrimci bir potansiyel vardı. Fransa bunların başını çekenlerden birisiydi. İşte Mitterrand hareketinden tut da sosyal demokrat da olsa, sosyalist de olsa ciddi bir destek sunuyordu. Almanya'da yine 68 kuşağının varlığı halen de devam ediyordu ki vardı zaten, ciddi bir de potansiyel vardı. O İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 68 kuşağının vermiş olduğu bir mücadelenin geleneğiydi. Onun sonucuydu, destek de sunuyordu yani.
O dönemlerde Almanya'daki kamuoyu nasıldı? Yani buradaki kamuoyu nasıl bakıyordu olaylara? Yani şimdi zaten Almanya'da da biz, abim dediği gibi 68'den kalan bu Almanya ve dünya çapında aslında bir tane solun ayaklanması zaten ortaya çıkmıştı. Ama Almanya'nın kamuoyu destekliyor muydu, yoksa daha çok hani...
Alman hükümetinin tam tersi böyle üzerine şiddetle geliyordu yani. Yani yapılan eylemlerin üzerine çok şiddetle geliyordu. Hiç kabullenemiyordu. Fransa gibi değildi. Hiç kabullenemiyordu. Sadece Almanya'nın şöyle bir şey vardı. Bir şey vardı. İzlediği politika vardı. İlişkilerine dikkat ediyordu. Türkiye ile ekonomik çıkarları çok büyüktü. Dolayısıyla demokratik bir miting, bir yürüyüş, demokratik hak olan onlara sesini çıkartmıyordu. Ama birazcık da aşırı derecede bir radikalliğe gittiğin zaman hemen balyozunu gösteriyordu. Ki gösterdi de yani. Mesela ciddi cezalar verdi. Gerçekten de o dönemin yani devrimcilerine, burada iş yapan devrimcilere çok ciddi ciddi cezalar verdi. Her biri 5'er yıl, 10'er yıl. Halen daha davalar açıldı yani. Suçsuz yere açılan davalar vardı. Yani susturma politikasına gitti. Fransa gibi değildi yani.
Kamuoyunda ama nasıl da Almanya kamuoyunda?
Almanya kamuoyu çok duyarlıydı. Yani medya duyarlıydı. Avukatlar duyarlıydı. Partiler duyarlıydı. Partiler içerisinde bağımsız hareket etmeye çalışan milletvekilleri duyarlıydı. Yani işte bugünün yeşilleri o dönem yani ciddi destek veriyordu.
Savaş karşıtlardı zaten. Daha çok bir... Zaten Almanya'ya yeni parlamentoya girdikleri zaman yeni sol diye diyorlardı onları yani. Yeni komünistler girdi işte.
Aynen.
Biraz şekilleri de bu zamana göre değişikti biraz. Uzun sakallı, uzun saçlı işte.
Evet. Yani o zamanın yeşillerine baktığın zaman, bugünün yeşillerine baktığın zaman yani uçurumun kenarındasın ya. Yani hiçbir insani bir değer bile kalmamış bugünün yeşillerine. Dolayısıyla o 68 kuşağının Almanya'daki izlerini o dönemde çok rahatlıkla görebiliyordun. Çok rahatlıkla görebiliyordun. Devlet düzeyinde değildi ama sokakta çok rahatlıkla görebiliyordun. 10 binlerin, 100 binlerin katıldığı savaş karşıtı mitingler oluyordu. Veyahut da işte 12 Eylül'e karşı Alman kamuoyunun, Alman solunun desteklediği yüzlerce, binlerce mitingler oluyordu yani.
Şimdi abim, Türkiye'de geldikten sonra buraya işte kendini sol davanın içinde buldun. Yani veyahut da zaten onunla zaten buraya geldin. O davayla buraya zaten geldin. Ama buraya geldikten sonra işte o sol örgütleme zaten halen aktifsin zaten. Yani o yönden yani bırakmamışsın zaten.
Evet.
Yani daha devam gidiyor. Ama o işlerin içinde nasıl yani bir geçiş yaptın işte? Önceden mitikler falan mı yapıyordun, organize ediyordun? Yani o 80'li dönemlerde, 90'lı dönemlerde. Oradan mı bu konser şeylerine geçtin veyahut da menajerlik şeylerine geçtin? Zaten onları bildiğin için mi? Yoksa bir gün dedin ki ya artık menajer olacağım. Yani bazıları hani.
Yok, şöyle sonuçta dediğim gibi derneklerden işte gençliğimiz ve yürüyüşlerden, mitinglerden geçti. Abilerimden çok şey öğrendim. Onların bana bırakmış olduğu bir mirastı. Bu iş böyle oluyor. İşte miting şöyle düzenlenir. Gece böyle düzenlenir, konser böyle düzenlenir. Yani tam böyle yerinde yetiştiğim için bir gün böyle tabii ki yani Alevi olmanın da getirmiş olduğu bir şey var, bir değer var. O değer de yani nedir? Bizim işte sazımız, türkülerimiz, deyişlerimiz. Dolayısıyla Ali Ekber Çiçek, Davut Suları gibi, Aşık Daimi gibi ozanların geldiği coğrafyadan geliyorum. Yani Erzincan yöresinden. Onların türküleri bende çok etki yapıyordu. Saza başlamıştım. Sazla derken Arif Sağ'la tanışma fırsatım oldu 85'lerde. Git gel derken Arif Hoca dedi ya bize dedi konser yapabilir misin dedi. belki bugün duyabilir o bu şeyini. Bize dedi konser yapabilir misin? Hocam dedim ben yani yapıyorum. Eyvallah dedim, dernek bazından işte gecelere destek sunuyoruz, yapıyoruz da. Tek başına hiç yapmadım. Yapabilir misin? Yaparım dedim. Yani o zaman da insan olmaya geldim. Albümü çıkmıştı Arif Hoca'nın. Şey 86'larda. Derken biz 85'te kararını verdik. 85'in işte 12. ayları öyle falan da. 86'da yapamadık. 87'in Şubat ayında başladık. Berlin, Frankfurt, Hamburg, Essen, Basel. Sebahat Akkiraz, işte Arif Sağ Hoca'yla böyle bir turne yaptık. O turnede vallahi o kadar başarılı geçti ki ben de böyle bir dönüp kenara baktım, ya ben neymişim?
Bir kısa düşündüğün zaman 1985'i. 1985'i düşün. Şimdi o zamanlar Ahmet Kaya'nın ilk albümü çıktı, Ağlama Bebeğim diye. O albüm çıktığı zaman sen Ahmet Kaya'dan ilk sefer ne zaman duydun? Veyahut da Ahmet Kaya'nın hani birisi şöhret olduğu zaman ismi her yerde biraz duyulur, arabalarda kaseti çalar. Öyle bir durum Almanya'da var mıydı veyahut da duyuluyor muydu? Ahmet Kaya diye birisi çıktı ve duyulduğu zaman da ne deniyordu? Yani bu bir Kürt şarkıcı, bu bir Türk şarkıcısı. Eski solculardan zaten ya işte Türkiye'deki mitinglerde çıkan zaten oradan da biraz bir meşhurluğu zaten vardı bildiğime göre. Ya oradan tanıyoruz, bizim Ahmet kaset mi çıkarttı? Yani o şekil miydi daha çok?
Benim şöyle bir şansım vardı. Dediğim gibi devrimci bir gelenekten geldiğimden dolayı işte ağır abiler olsun, çevre olsun, onun bana bir değerli bir miras olduğunu düşünüyorum. Ahmet Kaya'yla benim tanışmam şöyle oldu. Yani Gülten Kaya'yla rahmetli halamın oğlu Sebahattin Koç aynı davada yargılanıyorlar 12 Eylül'de. Dolayısıyla işte 84'lerde tarih oluyorlar. 84'te de benim halamın oğlu İstanbul'da düğün oldu, evleniyor. Ve Ahmet Kaya da o düğünde bağlamacı olarak çıkıp şarkı söylüyor.
Hmm.
Ben de onların sayesinde 85'te Ahmet Kaya'yı tanıdım.
Yani tam kaset çıktığı sene.
Tabii. Tam kaset çıktığı zaman tanıdım. Onlar da o zaman bana şöyle demişlerdi. Ya işte bak işte Ahmet Kaya var. İşte kaseti şu falan. Kaseti aldım. Önce sesi çok güzel. Eyvallah. Şarkılar da devrimci şarkılar güzel. Bir 50'ye yakın kaset getirmiştim Almanya'ya. Getirdim de birazcık zorlandım. Yani 10 marka satacağım. İşte neyse sattı kasetleri. Tekrar dinle, tekrar dinle, tekrar dinle Ahmet Kaya. Ya benden bir hayranlık uyandırdı. Yani şarkıları, markaları. Tekrar Türkiye'ye gittim. Bir 200, hiç unutmayayım, 200 albüm daha getirdim. Kaset o zaman albüm demeyeyim de. 200 kaset daha getirdim. Yine bu dernek gecelerinde stand açtım. Satacağım dedim ben bunları. Kapış kapış gitti. Yani o dönem bir de Köln Radyosu'nda Ahmet Kaya'nın bir iki şarkı, o ilk albüm şarkısı çıktı. Kapış kapış gitti o 200 albüm kaset 10 marka sattım. Hatta 2000 mark cebime para girdi diye bayağı da bir sevinmiştim. Bayağı da bir sevinmiştim. Sonra tanıştım. Kendisiyle zaten tanışmıştık. Bir merhabamız vardı. Ama asıl tanışmam işte 87'de oldu. Yani asıl tanışmam derken daha böyle sohbetli konser üzerine, albüm üzerine tanışmam. İşte o dönemler başladı. Sonra dedim hocam dedim Ahmet Usta ben seni yurt dışına götüreceğim. Ama şu an işte 87'de Arif Sağ konseri var. Arif Sağ'dan sonra 88'de de işte hemen seni götüreceğiz. Tabii pasaport sorunu vardı. Aslında biz 87'nin sonbaharı getirmeyi planlıyorduk. Ama olmadı. Pasaport sorunu vardı vesaire vesairesi. Böyle uzadıkça uzadı. 88'e kaldı yani. Dolayısıyla Ahmet Kaya'nın çıkışıyla Ahmet Kaya'nın o dönemki Ağlama Bebeğimdir, Acılar Tutunmaktır bu tür şarkıları 12 Eylül'den sonra çok ciddi bir şekilde yankı uyandırdı. Yani insanlar bu 4 yıllık süre içerisinde, 5 yıllık süre içerisinde acayip böyle bir arzuladıkları şarkılar vardı. Ona tutundu insanlar.
Şimdi bizim şu anda yaşadığımız dönemde gençlerin Ahmet Kaya'yı duyduğu zaman tabii şarkıladı bir yana ama bir yandan da kişiliği çok kişinin yani böyle ilgisini çekiyor, çok gencin ilgisini çekiyor. Yani yankı yaptığı zaman ismi biliniyor muydu? Yani diyorlar mıydı ya işte bu şarkıcı bir devrimci şarkıcı olduğu için kaseti alıyorum. Veyahut da gerçekten insanlar tek beğendiği için kaseti alıyorlardı. Yoksa gerçekten ya işte solcudur biz de destek çıkar. İşte veyahut da Kürttür destek çıkar. Türktür ya da bu konular hiç konuşulmuyor muydu? Hiç.
Yok Ahmet Kaya'nın o dönem kesinlikle ve kesinlikle yani Kürtçülükle zerre kadar bir alakası yoktu orada. Ahmet Kaya Kürt olabilir işte toplum ne Ahmet Kaya'yı Kürt olduğundan, ne solcu olduğundan, ne bilmem ne olduğundan, ne sesi güzel olduğundan, ne sazı güzel olduğundan diye benimsemedi. Çünkü o dönem işte minibüslerde çalınan bir arabesk kültür vardı. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut gibi sanatçılar vardı. Dolayısıyla Ahmet Kaya bunların tam böyle bir ortasında bir yer yakaladı. Yakalarken de şarkılar tam böyle gençliğe hitap eden radikal, anlamlı, özgürlükçü şarkılardı. Hiç böyle ahvah çeken, yani kaderci, isyancı, alkola baştıracak demeyeyim de işte rakı masasına giden şarkılar değildi.
Hmm.
İşte An Gelir, Yorgun Demokrat. Zaten ülkedeki siyasi atmosfer de buna ciddi bir şekilde elverişliydi. Dolayısıyla Ahmet Kaya'yı sahiplenme şarkılarından, türkülerinden, şarkı sözlerinden başladı. Ahmet Kaya işte meydana çıkıp da ben solcuyum, ben devrimciyim, ben sosyalistim demeden ziyade Ahmet Kaya'nın sanatı ön plana çıktı. Hı-hı. O sanat zaten belliydi yani o şarkıların sözlerinden, yaptığı müzikten dolayı Ahmet Kaya'nın kimliği de belliydi. Yani bunu yapsa yapsa bir solcu yapar, bunu yapsa yapsa bir sisteme alternatif birisi yapar. Hı-hı. Dolayısıyla Ahmet Kaya ilk çıktığında ben işte devrimciyim, ben sosyalistim değil. böyle bir şey çıktı. Ahmet Kaya'nın diğer bir şansı daha vardı. Etrafındaki arkadaş çevresi de o dönem 12 Eylül'den hapishaneden yeni çıkan insanlar, yön veriyorlardı. Besteler şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. Dolayısıyla o şansı da iyi yakaladı Ahmet Kaya. Böyle tutuldu. Şimdi ben o dönem hiç unutmuyorum. Bir yılda 33 mü 35 kere Türkiye gittiğimi biliyorum. Artık yani sınırda polisler ne yani, diye sormuşlar.
Ne taşıyorsun?
ne taşıyorsun diye sormuşlardı. Hatta şey uçak biletleri de yani şöyle diyelim hafta sonları bir haftada bir kalkan uçak vardı Frankfurt'tan. Öztürk Rising diye. Onların biletleri de ucuzdu. Böyle işten çıkıyordum işte hafta sonu İstanbul'dayım. Veyahut da işte iznimi ayırıyorum gidiyordum. Ahmet Kaya'yla zaten şöyle bir şey vardı. Güven sorunu hiç olmadı. Dediğim gibi bir benim geleneğimi iyi biliyordu. Yani solcu sosyalist geleneğimi çok iyi biliyordu. Aynı zamanda halamın oğlu da bu işlerde birebir aracıydı. Yani aile dostluğu da vardı. İşte, Gülten Kaya'yla da aynı gelenekten geliyoruz. Yani sosyalist devrimci aynı gelenekten, aynı ideolojiden geldiğimizden dolayı bunun bir hiçbir şeyi kalmamıştı artık. Sözleşmedir, işte yoktu, güvendir kalmamıştı. Bir devrimci bir söz, devrimci bir gelenek. Dolayısıyla bu bizi daha da yakınlaştırdı. Gizli sırları da var Ahmet Kaya'nın bende. O da bende kalacak. Çok güzel gizli sırlar var. Çok güzel anılar yaşadık. Çok güzel şeyler yaşadık. Yoklukta yani o zamanlar çekiyorduk. Yani yokluk derken nedir yani? İşte bir şöyle hayaller vardı. Mesela diyelim ki 10 bin mark olsaydı hemen o zaman güzel bir klip çekebilirdi. Öykü de arkasında güçlü bir sponsor olmuş olsaydı şunu yapabilirdi. O da bu kadar meşhur olacağını tahmin etmiyordu ilk çıkışta yani. O da bu kadar.
Zaten kolay tahmin edilecek bir konu da değil aslında.
O da bu konuda şey yapmıyordu. Örneğin bir plak şirketi ondan 10 tane mi ne anlaşma yapmış 5 kuruş para vermemek şartıyla. Sadece işte albüm verebilirsen.
Sonra, yayacağız albümümü yayacağız.
Evet sonra biz gittik o isim vermemiştim plak şirketini. O plak şirketinden aldık başka bir plak şirketine verdik. O dönem grup yorumu da o plak şirketine vermiştik. Zaten işte Yorgun Demokrat'tan sonra Baş Kaldırıyorum albümünü başka şirketten çıkarttı. Zaten o tamamen patladı yani. Yorgun Demokrat'la an geliri tamamen Ahmet Kaya yaptı milyonlarca. Albüm zaten sırf 30 bin tane ben getirmiştim.
Oo.
Almanya'ya. 30 bin albüm o dönem ben getirmiştim Almanya'ya.
Ahmet Kaya... Yani nasıl bir kişiydi? Yani böyle sahne başka bir şey, işte nasıl diyeyim, bir şova çıktığı zaman, televizyonda gördüğün zaman yine de ayrı bir kişilik. Çünkü orada insan konuşmasını da biraz kilitliyor. Düşündüğün zaman nasıl bir kişiydi yani? Çünkü bir sanatçı her zaman benim için de sanatçılarla veyahut da emekçi insanlarla görüştüğüm zaman, işte abim de o şekil, sen de öylesin. Her zaman bunun arkasında bir hikaye var. Bu da insanın yüzüne yansıyor, konuşmasına yansıyor. Yani öyle düşündüğün zaman Ahmet Kaya nasıl bir kişiydi yani?
Güzel bir soru. Ahmet Kaya benden fazla bir yaş farkı yoktu. Yani aramızda 3-4 yaş bir fark vardı. Ahmet Kaya aslında sahnede nasıldısa, seyircinin karşısına nasıl çıkıyorduysa, o gülüşleri, o candan sıcak sohbetleri, samimi içten insanlara merhaba deyişleri, merhaba dostlar, merhaba yoldaşlar deyişleri. Sokakta da aynısıydı, özel yaşamında da aynısıydı. Ben Ahmet Kaya'yla, evet, rakı da içtim, yemek de yedim, çay da içtim, çay bahçesine de gittim, lokantaya da gittim. Dolayısıyla farklı bir karaktere sahip demeyeyim. Dediğim gibi sahnede yani o sanatçı özelliği hiç yok durdu. Yani o bilinen klasik bizim işte sonradan sanatçı olmuş da ağırlık satıyor falan filan kıvırcı öyle bir ayakları hiç yok durdu. Ahmet Kaya gerçekten özüyle, sözüyle, sanatıyla, kişiliğiyle, duruşuyla nasıldısa öyleydi yani. Hani şey derler ya herkes kendi rengiyle gelir, kendi rengiyle gider. Ahmet Kaya öyle geldi, öyle gitti. Yani çocukla çocuktur, yaşlıyla yaşlıdır, kadınla kadınlıdır, erkekle erkektir. Yani çok içten, yani her şeyle içten samimi bir insandı. Yani hiç, ben sanatçıyım, aman işte bekleyin, yok resim çektirmem, yok sohbet etmem, yok yolumu çeviririm, yok her gelenden konuşmam etmem. Hiç öyle havalarda girmezdi, kesinlikle girmezdi yani, kesinlikle yani. Ahmet Kaya'yla böyle ayrı ayrı konularda sohbet olmuyordu, olmazdı da zaten. Yani her şey vardı. O sohbetin içerisine siyaset giriyordu, o sohbetin içerisine aşk türküleri giriyordu, deyişler giriyordu, o sohbetin içerisine güncel konular giriyordu. Bir bütün haliyle öyle görmek lazım. Çok rahat mesela ben tanıştığımda şöyleydim. Hani o bir de o dönemin vermiş olduğu devrimci gençliğin bir ruhu vardı. İşte 12 Eylül sonrası diyelim. Veyahut da işte 70'lerden kalan bir gelenek vardı böyle. Aa bu insan devrimci, aa bu insan şey, zaten belli olurdu. Yani bugünün toplumuyla o günün toplumun arasında dağlar kadar fark var yani, ciddi bir fark var yani.
Hele hele samimiyette.
Tabii birikimde, kültürde. Ben çok iyi hatırlıyorum. Biz Aksaray'da bir yere gidip oturmuştuk, bir lokantaya yemek yiyelim. Sıradan halkın gittiği yerdi yani böyle. Öğrenciler geldiler. Aa Ahmet abi de burada. Aa Ahmet Kaya da burada. Aa şu da burada. Hele gelin. Hele gelin oturun canlarım derdi böyle. Veyahut da hele gelin oturun gençler derdi. Yani çay ısmarlardık. Gerçekten de çay ısmarlardık yani. Yani bizde de fazla para yoktur. Yani çay ısmarlardık o gençlere. Hiç şey değildi. Aman uzak durun. Aman şey değil. Ha o çocuk, o gençlerin sağcıdır, solcudur, şudur, budur, hiç ayrımına bakmazdı. Ya ama Ahmet Kaya'ya selam verdiler. Yani o ona bakardı.
Yani odan saygısını yani.
Tabii.
Hemen geri çevirdi.
Ahmet Kaya'yla her zaman çok rahatlıkla sohbet edebilirsin. Çok rahatlıkla Ahmet Kaya'yla güncel konularda her şey yani mutlaka böyle saatlerce dinleyeceğin ve tadına doyamayacağın sohbetler olurdu. Ya bunun içerisinde her şey vardı. Her şey vardı yani. Şimdi isim vermek de istemiyorum da boşver. Başka yazarlarla da tanışma fırsatım oldu. Ama onlar böyle bürokrasi ayaklarına takılıyorlardı.
Hmm.
Yani şey değildi, Ahmet gibi değildi. Ahmet'te halen bir gençlik ruhu vardı. Zaten gençti. Ahmet'te halen böyle yani o coşkulu haliyle yani İstanbul sokaklarını böyle pırıl pırıl yani dolaşan, bir şeyler araştıran, bir şeyler yapmaya çalışan yani bir şeyin peşine koşuyordu Ahmet Kaya yani. Bundan dolayı her şeyle samimiydi. Yani duruşuyla, sohbetiyle, zevkle mesela yani böyle işte gidip onunla oturup sohbet edebileceğin bir tipti yani.
O zaman abim şunu sormak istedim. Şimdi sen Ahmet Kaya'yla tabii menajerliğini yaptığın için bir dönemde tabii konserlerde de oradaydın. Millette nasıl bir etki vardı? Yani böyle dışarıdaki dinleyenlere baktığın zaman nasıl bir etki veriyordu? Yani o konser verdiği anda ve sen o anda Ahmet Kaya'yı gördüğün zaman nasıl görüyordun? Yani o sesi duyduğun zaman, o milleti duyduğun zaman senin üstünde bir etki bırakıyor muydu? Yani böyle geri hatırladığın zaman.
Ben Ahmet Kaya'nın sadece yurt dışı işte konserleriyle ilgileniyordum. Ülkedeki konserlerle başka menajerler ilgileniyordu. Başka şeyler, arkadaşlar, organizatörler yapıyordu. Ama İstanbul'da katıldığım Ahmet Kaya konserleri oldu. O seyircinin, o coşkunun, tarifi imkansız insanların. Aslında o ses, o coşku kaybolup gidiyordu. İşte polisler geliyordu, çekim yapıyordu. Video çekimler yapıyordu işte, gözaltılar olabiliyordu, davalar açılabiliyordu. Ama Ahmet Kaya hiç bunların birisine aldırmıyordu. Yani hiçbirisine aldırmıyordu. Ama seyirciyle tamamen bir bütündü. Her şeyde yani. Ahmet Kaya'nın sahnesini seyirci de yaşıyordu. Yani sanki o seyirci sahnede o şarkıları söylüyormuş gibi böyle bir coşku vardı. Tabii ki benim üzerimde korkunç derecede etki yarattı.
Şimdi Ahmet Kaya konserde aldığı zaman şimdi insanların tabii en fazla Ahmet Kaya'nın müziğini karakterize ettiği zaman sesinden bahseder. Çünkü sesinden yani öyle bir sesi var. Yani insan hemen anlıyor tamam bu Ahmet Kaya diye. Çok da denenmiş aynısını yapmaya sonradan. Hiç tutulmamış ama o sesi canlı duymak ve o sesi canlı duyduğun zaman onun o sesin arkasında gelen hani o duygu olsun, o seslendirme duygusu olsun, onun altyapısı Ahmet Kaya'da değişik mi değil mi? Çünkü o tonu herkes çıkartabilir. Yani ton çıkartmaya baktığın zaman her profesyonel bir şarkıcı bunu yapabilir. Ama onun ruhunu veren, duygusunu içine yansıtan, onun etkisi nasıldı senin için? Yani ses etkisi tek o.
Şimdi Ahmet Kaya'da bence sesten ziyade yaşanılmış, yaşanılmak istenen bir özlem vardı. Bu özlem neydi? Ona bakmak lazım. Ahmet Kaya o duyguyu, o sesi, o şarkıları söyleten bir ülkenin bir siyasi şeyi vardı, gündemi vardı. Ve etrafındaki işte devrimci insanlar vardı. Ahmet Kaya o sözleri, o şarkıları söylerken gerçekten de yürekten, içten söylediğinden dolayı Ahmet Kaya'dan daha da güzel sesler var. Yani hiç belki de adı duyulmamış daha da güzel şarkı türkü söyleyen insanlar da var. Ama o duyguyu verebiliyor mu? Ahmet Kaya'nın şarkılarındaki o sözler, o şiirlerdeki sözlerde sağı da solu da bütün o coğrafyada yaşayan insanlar kendisini buluyordu o şarkıların içerisinde. Dolayısıyla Ahmet Kaya o şarkılara, o sözlere sesinden ziyade gerçekten de yüreğinin sesini verdi. Yüreğinin güzelliğini verdi, katıyordu. Ahmet Kaya aslında buradan tutuldu. Ses herkeste var. Yani biri farklı değerlendirir o sesini, birisi de daha farklı ama o duygu verebilecek mi? Yani bugün Ahmet Kaya'nın şarkılarını daha güzel belki de ses olan insanlar okuyorlar. Ama o duygu, o ruh verilmiyor. Çünkü Ahmet Kaya kelepçe görmüş, karakol görmüş, hapishane görmüş. Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu biliyor. İşkencenin nasıl bir yer olduğunu biliyor. Yokluğun, yoksulluğun nasıl bir yer olduğunu biliyor. Ülkedeki gençliğin geleceğini, nasıl bir gelecek beklediğini biliyor. Bildiğinden dolayı her şarkısına, her sözüne, her türküsüne vermiş olduğu bir de bir yürekten bir duygu var, his var. Ahmet Kaya'nın şarkıları oradan tuttu. Yoksa bugün daha güzel sesler Ahmet Kaya'nın şarkılarını söylese bile hiç insanın yani şey vücudunda veyahut da duygusunda bir etki yaratmıyor.
Yani doğru.
Olaya öyle bakmak lazım.
Şimdi abim Ahmet Kaya'nın birkaç tane deyiş de söylediği var. Yani birkaç tane albümde Alevi şarkıları, Alevi deyişlerinin söylemesi sence nereden geliyor? Hani bu inançtan geldiğini pek düşünmüyorum. Çünkü böyle hiç kendi böyle Aleviliği benimsediğini diye falan bir şey duymamıştım şimdiye kadar. Ve hatta bir dini hiçbir zaman benimsediğini hiçbir zaman duymadım. Yani o da var. Bu nereden geldi? Daha çok hanımı Alevi olduğu için mi öyledi? Yoksa Ahmet Kaya'nın ya işte hoşuma gitti söyledim. O şekil bir şey mi vardı? Yoksa gerçekten içinde hani Pir Sultan'ı söylemesi, Tapduk Emre'den bahsetmesi, yani bunlar zaten değişik şarkılarda insan duyuyordu. Ama veyahut da Alevi ruhuna daha çok bir devrimci ruhu diye bakıyordu. Hani böyle direnen, zaten devrimciler gibi bastırılmış, aynı durumda olan, oradan gelen bir gelenek miydi? Yani onu yapması veyahut da o şarkıyı söylemesi oradan mı geliyordu sence? Yoksa gerçekten bir ilgisi vardı, yani Aleviliğe bir ilgisi vardı, ondan dolayı mıydı daha çok? Çünkü Arif Sağ'la olan şeyde işte Semah da var o video klipin içinde. Semah hem de o dönemlerin böyle nasıl diyeyim, Alevi konusu biraz ayıplanan bir konu. Medyada da pek böyle önüne çıkan bir konu değil. Ben şimdi gerçekten geri düşündüğüm zaman hemen hemen müzik kliplerinde o şekilde, yani o profesyonellikte ilk sefer bir Alevi gösterişi içinde olan bir videoya ben karşılaşmadım. Yani o dönemden çıkan, yani Ahmet Kaya nasıl burada önce oldu? Yani bunu niye ele aldı? Bir tahminin var mı veyahut da bir bilgin var mı o konuda?
Ahmet Kaya evet belki Aleviliğe, belki işte Sünniliğe, belki dine hiçbir zaman ağırlık verdiğini tahmin etmiyorum. O kadar derinlerde inmedim ama şunu çok iyi biliyorum. Ahmet Kaya her şeyden önce Ruhi Su gibi bir ustanın öğrencisiymiş. Yani onun yanında da yetişmiş. Onda da bir bağlama, şan dersi aldı. Dolayısıyla Ruhi Su'nun öğrencisi olmak farklı da bir yani söz konusu durum. Ahmet Kaya evet isyancı bir yanından dolayı Pir Sultanların, Alevi deyişlerinin yani isyancı bir yanından dolayı herhalde oradan bir etki yaratmış olabilir Ahmet Kaya'da. Yoksa arabeste söyleyebilirdi. İşte Orhan Gencebaylar gibi arabeste söyleyebilirdi. Ama dediğim gibi başından da Ahmet Kaya'nın şansı. Birincisi Ruhi Su gibi bir hocayla tanışması, ondan ders alması. İkincisi işte Gülten Kaya gibi etrafındaki devrimcilerin, sosyalistlerin olması. 12 Eylül'den sonraki gençlik hareketinin, toplumsal muhalefetin artmasıyla birlikte bundan kaynaklanıyor. Ahmet Kaya'dan ben şöyle bir şey duymadım. Ben Aleviyim, ben Kürdüm, ben Türk'üm, ben Sünniyim diye bir şey kesinlikle duymadım ben mesela. Ama Ahmet Kaya deyişleri de, türküleri de bu ülkenin isyankar toplumunun her yönüyle sevdiğinden dolayı ondan kaynaklanır diye düşünüyorum.
1999'un ikinci ayı. O zamanlar sen neredesin abim?
1999'un ikinci ayı.
Yani ikinci ay önemli değil de 1999'un başında abim nerede bulunuyor dönem?
Ben Bigolas'ta Almanya'daydım.
Almanya'da. O gecede işte o Ahmet Kaya ödül verilecek gecede işte o galadı. O gala bittikten sonra ilk ne zaman o olaydan duydun? Yani Ahmet Kaya sahneye çıktı, ödülünü aldı, ben Kürt asıllıyım dedi ve ondan dolayı Kürtçe'de bir şarkı yapacağım, bunu yayınlayacak yayıncılar da var, buna inanıyorum dedi. Ve ondan sonra çıkan olaylar zaten herkesin az çok bildiği olaylar zaten. İşte linç demek de bilmiyorum az mı, az değil mi, çok mu? Ama işte orada her şeye maruz kaldı o anda. Yine de bütünlüğü savundu orada. Yani dedi Türkiye'nin bölünmesini istemiyoruz biz. Her zaman birleşmesini istiyordu. Bir de işte benim Kürt olduğumu zaten her zaman herkes biliyordu diyordu. Yani çünkü önceden de bir televizyonda çıktı, 32. günde bir konuşması vardı. Orada da dedi Kürt asıllı olduğunu. Ama o yankı nasıldı? Yani o yankı nasıl geldi size? O 99'daki olan o olay yoksa da...
Benim 93 mü? Son bir Ahmet'le bir konuşmam vardı. Yine bir işte bir konser organize edebiliriz diye bir şey vardı. Sonra da araya farklı sorunlar girdi. Bizim işte durumumuz değişti. Siyasi atmosfer biraz farklılaştı. Aslında Ahmet Kaya'nın birazcık da gündemi hani ülkenin yani demokrasiden yana bir gelişme olduğunu hissederek öylesi bir çıkış yaptı. Ama maalesef halen de ülkedeki demokrasinin gelişmediğinin farkına vardı.
Yani 99 darbesiyle alakalı oldu.
Tabii o ödül zamanında. Elbette ki yani Ahmet Kaya yani Kürtçe'de şarkı yapabilirdi. İşte Türkçe'de zaten söylüyordu. Ama birazcık çok ummadığı yerde bir çıkış yaptı. Çıkışı da yanlış olduğunu söylemiyorum. Doğrudur yani kendi kimliğinden, kendi dilinden şarkı da yapabilir. Türkü de yapabilir, klip de yapabilir, söyleyebilir de zaten söylüyordu konserlerde. Ama birazcık da sahipsiz kaldı. Ben özellikle Ahmet Kaya o saldırının olduğu dönem Ahmet Kaya kesinlikle sahipsiz kaldı. Yani zaten 95'ten sonra bir sahipsizleşmeyle karşı karşıya kaldı Ahmet Kaya.
Zaten ondan sonra 95'te ben doğru hatırlıyorsam yani eskiden beri okuduğum ve bildiğimden hani 95'ten sonra zaten nasıl diyeyim Ahmet Kaya'yla işte görünmek sıkıntı, programını almak sıkıntı, işte yanına çağırmak sıkıntı. Çünkü o zaman zaten televizyonlarda işte dediğimiz gibi bu tartışma programlarına falan çıkması, işte bazı şovlarda açıklamalar falan yapması zaten yankı yapıyordu zannediyorum. Ama 95'ten sonra belki herkes elini çekmeye çalıştı hani biz de yanmayalım diye. Öyle bir durum mu vardı yoksa?
Ben dediğim gibi Ahmet Kaya'yla Frankfurt'ta 1 Mayıs'ta bir karşılaşıp sohbetim oldu uzun uzun. Bir de başka bir etkinlikte karşılaştık. Orada da şimdi derinlere konuya değinmek hiç istemiyorum. Dediğim gibi gizli sırlar bende kalsın. Ama 95'ten sonra Ahmet Kaya tamamen bir yalnızlığın içerisine itildi. Yani o arkasındaki güç, siyasi güç çekildi. İşte birçok ülkedeki siyasi atmosfer değişti. Tam değişti yani. Dolayısıyla Ahmet Kaya bir yol bulmaya çalıştı, bir yol aramaya çalıştı ama o aradığı yolda da arkasında hiçbir destek göremedi. Yani Ahmet Kaya aslında o destek olmuş olsaydı, yani ilk çıkıştı, ilk yani Ahmet Kaya olduğu dönemler 80'lerin sonundaki öylesi bir destekle kalmış olsaydı, hiç kimse de cesaret edip de öylesi bir saldırıya geçemezdi. ülkede zaten bir işte Güneydoğu'daki olaylar var. Dolayısıyla medya var, şu var derken arkasındaki destek sunacak bir şey de kalmadı. Yani bir sosyalist bir güç de kalmadı, devrimci bir güç de kalmadı. Dolayısıyla Ahmet Kaya orada yalnız kaldı. Bu yalnızlığı aslında onlar sezdiğinden dolayı Ahmet Kaya'ya öyle bir saldırıda bulundular. 88'de yapamazlardı. 90'da yapamazlardı. 89'da yapamazlardı. 91'de yapamazlardı. Çünkü Ahmet Kaya'nın yanında, arkasında yani ciddi bir yani siyasi bir güç vardı. Ama 95'ten sonra Ahmet Kaya o gücü kaybetti. Yani o, burada Ahmet Kaya'nın da hataları var. Yani Ahmet Kaya'nın da hataları var burada tabii ki de. Ama o gücü işte medya da gördü. Ahmet Kaya'nın arkasında artık böylesi bir gücün olmadığını onlar da sezdiler. Dolayısıyla saldırıya geçtiler.
Ama o olayın Almanya'da nasıl duyuldu?
Almanya'da tabii ki biz de medya aracıyla duyabildik. Yani medya aracıyla yani biz de duyduğumuzda ciddi bir üzüntü içerisine geçtik. Ama buna rağmen mesela diyelim ki o dönemler Ahmet Kaya kalkıp da ben bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim, Kürtçe klip yapacağım demesine rağmen Kürt arkadaşlar hiçbir desteği olmadı Ahmet Kaya'ya. Asıl üzücü yanı o oldu yani. Yani o kendi kimliğiyle şarkı söylemek istiyor. Kendi kimliğiyle klip yapmak istiyor ve bunda çıkıyor. Hayatını göze alarak birçok yani bunun cezası var, yıllarca hapisi var, sürgünleri var.
O dönemler sanıyorum o zaten o geceden sonra ortalama sanıyorum 4-5 gün sonra zaten dediler nereden baksan 12 sene en azından.
Hapis evet.
12 aynen. Sene hapis yani tek onu dediği için.
Aynen doğru. Yani buna rağmen Ahmet Kaya'ya ne bir sol cepheden bir destek geldi ne de bir Kürt cephesinden hiçbir destek gelmedi.
Bu neyle alakalı olabilir sence senin tahminin yani?
Ya bu şöyle artık yani solun iyice revizyonistleşmesi, oportunistleşmesi, buraya çıkan insanların artık sermaye peşinden olduğu, artık devrimlerin ideallerinden vazgeçtiğini, bir yozlaşma kültürüyle karşı karşıya kaldığını aman dercesine vatan millet umurunda olmayan bir şey oldu. Ülkede de zaten ciddi bir baskılar vardı. Ciddi bir şey vardı. İşte yer yer olağanüstü haller ilan ediliyordu. Yani Ahmet Kaya sahipsiz kaldı diyebilirim.
Yani sence kendine solcu diyen ama solcu olmayan veyahut da solcu ruhunu taşımayan insanlar oraya doğru mu gitti çoğunluk veyahut da?
Çoğunluk oraya doğru demeyeyim de hepsi gitti diyelim.
Hepsi gitti.
Yani %90'ı gitti yani. %90'ı gitti yani. O ben devrimciyim diyen o kitle... Ben Ahmet Kaya'nın şarkılarıyla, ben Ahmet Kaya'nın işte konserlerine gideceğim, destek sunacağım, onlarla bugüne geldim diyen kitle birdenbire kıçının üzerine oturdu. Yani öyle bir geriye dönüş oldu ki gerçekten de çok yani üzücü bir şey. Hiç ummadığın yerde yani kendisini ateşe atmasına rağmen Ahmet Kaya ama o ateşin etrafında bile kimse dolaşmak istemedi.
Bu Sovyetlerin çöküşüyle alakalı olan bir konu mu? Hani solun böyle güç kaybına maruz kalması Sovyet'in çöküşünden sonra mı? Yoksa gerçekten hani insanlar artık nasıl diyeyim? Ya uğraşmayalım. Zaten hapiste var, şu da var, bu da var. En iyisi ayak uyduralım buraya. Ama sözde devrimci kalalım. Öyle bir duruma geldi sanıyorum. Çünkü artık bazen nasıl diyeyim? Büyüklerimizle tanışıyoruz böyle. İşte bankacı. Ama kendine devrimci diyor. İşte faiz işlerinle uğraşıyor. Kapitalizminin tam içinde. Ama işte sözde işte ben ne bileyim tikocuyum. İşte ne bileyim dev soldanım. İşte şöyleyim böyleyim. Çelişiğin içinde olan insanlar. Veyahut da sen şöyle mi zannediyorsun? Hani solcu diyeyim de içim rahat olsun. Sağcı olmayayım da ne olduysa.
Kısmen öyle. Herkes nostalji takıma başladı. Şöyle düşünün. Alman devleti Almanya'da yaşayan birçok sol kurumu maddi olarak destekleyerek dernekleri, kurumları, işte projeler adına vesaire vesaire. Dolayısıyla yani devletten yardım alan bir kurum, bir dernek yani kalkıp da sokağa işte devrim için çıkmaz. Kendini de yakmaz. Dolayısıyla işte mülteci politikası yani buraya gelen mülteci işte politikasını izleyenler zamanla eridiler. İşte dönerci oldular, marketçi oldular. Aman şuramı gizleyeyim, buramı gizleyeyim, müşteri gitmez. Yani çıkar ilişkilerinden, ekonomik şeylerden dolayı devrimciliği de geldiği noktayı da geldiği değerleri de unuttular. Belki de şöyle diyeyim yani öküzün ayak izinin bastığı yerde su bulup da içemeyenler burada Fanta'yı kolay birbirine karıştırıp Mezomex diye içmeye başlayınca o yozlaşma burada başladı. o yozlaşma burada başladı. Yani solu tamamen bitirdiler. Bitirmeyen de satın aldılar. Hmm. Şimdi kurumlar satın alındı. Parti başkanları satın alındı. Sendikalar satın alındı. Hem ülkede hem yurt dışında. Avrupa'da diyebilirim. Bu sadece bizim için geçerli değil. Dünya genelinde böyle bir politika izlendi. Sovyetlerden sonra. Hmm. İşte bak sosyalizm çöktü. Aman bana ne. İşte evlerin, arsaların prim yaptığı. Aman benim de bir yazdığım olsun, bir dairem olsun derken kimse şey yapmadı. O geçmişine geri dönüp de bakmak istemedi. Herkes yönünü işte yazdıklara, dairelere, apartmanlara, döner dükkanlarına, marketlere dikti. Ahmet Kaya buradan yalnız kaldı.
Yani sözde çoğu solcu ama nasıl diyeyim? Praksis diyorlar ya. Evet, pratikte
evet.
Yani nereden baksan hiç yok. Ve abim dediği gibi bir %10 diye bir kitle kalmış artık yani. Gerçekten bu davanda peşinde duran, arkasında evet, duran aynen, bir kitle. Aynen. Sanıyorum abi bir kitle daha var. O da bu duyguyu her zaman istemiş. Hani eskiden devrimcilere katılamadım da. Yani ben etkili olamadım da ama işte şimdi
takıl evet.
Ama işte ben de eski solculardanım. İşte evet. Ben de eski şeylerdenim. Veyahut da o duyguyu taşıyıp şimdi maddi durumu iyi olan, evini almış, arsasını almış, arabasını, kredisini çekmiş, hepsi kredilerin içinde, kapitalist sistemin içinde komple. Şimdi o rahatlıktan çıkıp işte ya en solcu benim. Evet, evet. Çünkü en fazla insanları ben seviyorum. Çünkü evet. Rahat bir pozisyondasın. Yani öyle bir durum zaten evet. Var. Yani o zorluklar tarafı zaten artık kalmamış. Artık rahattır solculuk kendine solcu demek. Biraz bir rahat bir hale geldiği için.
Zaten 30 bine yakın bir 12 Eylül'den sonra 30 bine yakın bir kadro geldi buraya. Devrimci kadro geldi, mülteci geldi. Bunlar hepsi beyin insanlardı ülkede. Hep aydınlık yüzleri olan devrimcilerdi. Zaten bir de şöyle bir şey vardı. 12 Eylül'ün buraya gönderdiği insanları Alman devleti siz gönderin biz bunları eritmesini biliriz. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl içerisinde erittiler. Hiç kimse o 12 Eylül öncesi ben devrimciyim, ben şuyum, ben buyum işte asarım, keserim, vurarım, kırarım ve veyahut da idealleri, devrim olan idealleri olan hiçbir örgüt kalmadı. 1-2 örgütün dışında. Yani onlar da işte bedel ödediler. Halen de bedel ödüyorlar, bedel ödediler. Dolayısıyla o 40 tane, 45 tane, 50 tane saydığınız, bildiğiniz o partiler, işte sendikalar, demokratik kitle kurumları bunlar hepsi 12 Eylül'le birlikte veyahut da 83'ten sonra tamamen bittiler. Bitişlerin sebebi de şudur bana göre Avrupa onları satın aldı. Avrupa onları satın aldı. Kimisini getirdi burada SPD'nin içerisine koydu, kimisini Yeşiller'in içerisine koydu, kimisini ne bileyim işte dernekler kurdurdu, milyonlarca mark yardım etti, halen de yardım ediyor. Halen de sen diyor git diyor derneğe diyor. 60 yıl, 70 yıl olan dernekler var burada yani. 70 biraz fazla oldu, 60 yıl.
Orada solculuğunu oyna.
Tabii orada rakını iç, balığını ye, sazını çal, türkünü söyle.
Komünistlikten bahset, solculuktan bahset.
Ben geçmişte böyleydim, işte şöyleydim, biz böyleydik. Yani ama bana dokunma. Orada eritti yani. Yani Almanya çok rahatlıkla o bilinen devrimci kitleyi 12 Eylül'den sonra buraya gelen o devrimci kitleyi rakı ve şarap şişeleri içerisinde eritmesini çok iyi bildi ve başardı da. Dolayısıyla işte biz o ülkemizdekinde bir aydınımıza sahip çıkabildik. Ne bir sanatçımıza sahip çıkabildik. Ne bir öğrencimize sahip çıkabildik. Ne de kendi değerlerimize sahip çıkabildik. Asıl yozlaşma burada başladı. Asıl İşte konu Ahmet Kaya'dan açılmıştı. Asıl o cesareti Ahmet Kaya'ya o bardakları fırlatan insanlar o cesareti burada buldular.
Yani ya. Zaten yok olan sollu.
Tabii burada buldular. Yoksa kim gösterebilirdi o cesareti?
Şimdi abim Ahmet Kaya'nın tek kalması yani o 99'daki geceden sonra bir Türkiye'den işte o askeri darbeden sonra zannediyorum. Şeyin üstüne yaptılar ya Erbakan'ın üstüne.
Ha şey 14 Şubat mı? Ne Şubat'ıydı ya?
Ama böyle bir sessiz darbe vardı zaten Türkiye'de.
Ahmet Kaya şöyle zaten çıkarttığı albümden gittiği doğu illerinden, bazı yerlerden yani birçok konseri de yasaklanıyordu, iptal ediyordu güvenlik gerekçesiyle.
Almanya'da mı yoksa?
Yok, yok.
Türkiye'de.
Evet, memlekette. Güvenlik gerekçesiyle işte olağanüstü hal
ilan
edilmişti bazı bölgelerde. Yani resmen bir yasaklı bir şey ülkeydi. Yani bundan dolayı Ahmet Kaya olsun, Ahmet Kaya gibi işte grup yorum vardı, işte Ferhat Tunç vardı. Buna benzer başka sanatçılar da vardı. Bunların konserleri hiçbir gerekçe göstermeden o valilikler tarafından veya Genelkurmay tarafından, o bölgenin askeri işleri tarafından iptal ediliyordu, yasaklanıyordu.
Ege konserleri yapmaya karar verdiğim zaman nedense devlet kademesinde olağanüstü bir ses yükseldi. Ahmet Kaya Ege'ye gelemez dediler. Muğla'ya gittim, tutukladılar. Fakat size şunu söyleyeyim, bu bizim kendi keyfi kararlarından dolayı bütün devrimci sanatçıların sanat yapmalarını engelleyen insanları var ya, namusum üzerine yemin ediyorum mahvedeceğiz, biliyor musun? İşte Hodri Meydan, işte Hodri Meydan ya, bu kadar basit. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. Biz bu develeri güdeceğiz, biliyor musun? Başka yolu yok yani.
Yurt dışına çıkma hayalleri zaten vardı. Yani mesela benimle özel sohbetlerinde zaten vardı yani, ama hayali de Paris'ti yani. Fransa onun hayaliydi yani. Hayaliydi. Ama tabii ki şey, İsviçre'de vardı. Öyle bir İsviçre'ye mi gideyim, Fransa'ya mı gideyim diye böyle bir şey vardı özel sohbetlerinde. Ama bu Ahmet Kaya'nın işte ben ülkeyi terk edeyim, yurt dışında yaşayayım, İşte ben ülkemi sevmiyorum, yurt dışında yaşayayım diye öyle bir şey değildi. Sadece sanatına getirilen yasaklardan dolayı. Yani ülkedeki adaletsizliklerden dolayı sanatını yapamayabilir. Veyahut da işte söylediği şarkılardan dolayı işte gidip hapis yatabilir. Yani ondan dolayı bir ayağım oradan bir ayağım buradan olsun diye öyle bir düşüncesi zaten vardı.
Şimdi Fransa'ya geldiği dönemde zaten bir depresyon diyorlar, yalnızlık, işte sağlığı da kötüleşti. Öyle bir dönem var, işte o yalnızlık da beraber geldi. İşte Fransa'da da şöyle çok duydum yani, çok kişiden duydum. Hele hele bazı ona çok sahiplenen kitleden hele hele duydum. Ahmet Kaya'nın Fransa'daki döneminin gerçekten aşırı bir yalnızlığın içinde geçirildiği. Yani insanlarla konuşmasından tut, işte maddi manevi sıkıntılar olsun. Yani onları falan yaşaması. Bu solun geri çekilmesinden ötürü ama Fransa'da işte bir büyük bir Kürt kitlesi de vardı. İşte Medya TV'ye falan da çıkıyordu, şimdiki Roche TV. Ve o dönemi sen takip edebildin mi, yoksa daha çok böyle gözünün önünde olmayan bir dönem miydi yani o da?
Yok, fazla takip etmedim ama tabii ki gelişmeleri kısmen kafamda yorumlayabiliyorum. Çünkü bizdeki şey şudur yani, sol gelenekte o bildiğimiz klasik sonraki sol diyelim biz ona da, ya ben İşte bir sanatçıyı ne kadar kullanabilirim, o sanatçının maddi manevi ne kadar bir destek alabilirim, İşte gecelerime parası çıksın, konserlerime parası çıksın. O mantığın devam ettiğini bildiğim için hiç de sorgulamak istemedim. Hiç yani
işime yarıyorsa gelsin, işime yaramıyorsa gelmesin yani.
Aynen öyle. Çünkü
ya da para istiyorsa.
Çünkü şöyle bir şey vardı. Yani ya bu insan İşte sanatçıdır. Benim şarkılarımı, türkülerimi, benim kültürümü, benim şeyimi yarına taşıyan bir insandır. Bunun da yani geçinmesi için ekonomik bir maddi güce ihtiyacı var. Veyahut da daha güzel işte orkestrayla, daha güzel bir stüdyoda albüm yapması için şunca bir para ihtiyacı var. Ona bakmazlar. Yani gelsin de bedava çıksın. Gelsin de böyledir yani. Gelsin de ne olmuş yani. İşte halk için söylüyor, işte devrimcilik için söylüyor ama onun geçim kaynağının da
çocukları olması, ailesi olması.
Ona bakmazlar. Ben Paris dönemini bilmiyorum Ahmet Kaya'nın. Ama tabii ki benim de kulağıma geliyor. İşte samimi olduğum arkadaşlarla arkadaşlık yaptığını biliyorum. Kesinlikle yalnız kaldığını biliyorum. Çünkü sahiplenmezler. Öyle bir kitle kalmadı, öyle bir ruh kalmadı. Şu an bile ülkede akademisyenler geliyor, yazarlar geliyor, gazeteciler geliyor, kaçmak zorunda kalıyorlar, cezalar almışlar. Almanya'da bile hangisine sahip çıkabiliyorlar? Belki de biliyoruz. Hangisine? Hastalıktan ölüyorlar ya, kimsenin ruhu duymuyor. Açlıktan ölüyorlar, yoksulluktan ölüyorlar. Doktorsuzluktan demeyeyim de işte kağıt kürek işlerini yapacak durumda değiller, oradan ölüyorlar. perişan olan insanlar var.
O zaman abim şuraya hemen geçmek istiyorum. Ahmet Kaya'nın yani tam bugüne 24 sene önce ölüm haberini nasıl aldın? Veyahut da nasıl duydun? Nasıl sana ilk sefer? Veyahut da o anı daha kafanda kalıyor mu senin? Çünkü Ahmet Kaya'yla belki son dönemde bir büyük bir hani bağlantınız yoktu. Ama o geçmişten kalan bir ruh var tabii. O geçmişten kalan anılar var tabii. Senin aklına ilk sefer hatırlıyor musun da ilk sefer aklına ne gelmişti? Veyahut da nerede duymuştun bu?
Ben Ahmet Kaya'nın ölümünü Fransa'dan bir yoldaşım beni aradı. Öldüğünü duydum ama suikast hiçbir zaman aklıma gelmedi. Yani Ahmet Kaya kimsenin suikast yapacağını da kesin keserlerle Fransa'da öyle bir şey aklıma gelmedi. Yani belki hani sokakta görüldüğü zaman bir iki faşist tarafından işte hakarete uğrayabilirdi falan. Ama böyle bir suikastın olacağı hiçbir zaman aklıma gelmedi. Ama şu hep aklımdaydı. Ahmet Kaya Fransa'da da hem yalnız kalışının işte sebepleri hem de belki de bir içindeki bir hasretlik özlemi, işte ülke, yarım kalan sanatı, o sanatı istediği gibi o şarkıları yani ülkede, İstanbul'da, ne bileyim bir Diyarbakır'da, Adana'da, Antep'te, İzmir'de söyleyemeyeceği, o ruhu yurt dışına bulacağını tahmin etmediğinden dolayı bir depresyon demeyeyim de bir moral bozukluğu içerisinde olduğunu tahmin ediyordum. Bu herkes de olur yani.
Tabii bir iç gerginliği çıkar ortada. Ailen yanında evet, değil.
Aynen.
Geleceğin belli değil.
Yılmaz Gün'ün şöyle bir sözü vardı. İzlemiştim ben o sözünü. Hapisten kaçıp geldiğinde Fransa'da çevirdiği filmden şöyle diyordu. Fransız Kültür Bakanı bütün maddi manevi her şeyi bize sundu. Yani filmi çevirmemiz için sınırsız destek sundu Fransa Kültür Bakanlığı. Ama ne hapishanenin duvarları ülkedeki hapishanenin duvarlarına benziyor, ne havası, ne gardiyanı, ne jopu, ne işkencesi, ne o atmosfer. Dolayısıyla o tadı, yani çevirdiğim bu film birinci olmasına rağmen o tadı Türkiye'den bulamadım. Fransa'dan bulamadım. Yani dolayısıyla Ahmet Kaya'da ister istemez O coşkuyu Fransa'da bulamadığından dolayı bir üzüntü içerisinde, bir moral bozukluk içerisinde olduğunu tahmin edebiliyorum.
Ama duyduğun anda ne düşündün?
Duyduğum anda çok çok çok kötü bir üzüldüm. Çok kötü bir üzüldüm. Çünkü bana söylediği bir söz vardı. O sözü de burada bende gizli saklı kalsın. Yardım edememiştim. Çünkü 93'ten sonra bizde de siyasi durumlar birazcık değişti. İşte tahmin edemeyeceğimiz olaylar oldu. Herkes köşesine çekilmeye başladı. Herkes başının çaresine baksın dercesine. Buna benzer şeyler gelişti. Ben de bu organize işlerini 93'ten sonra bırakmıştım. Bir ara vermiştim. En son işte 99'da yeniden başladım. 2000 yılında yeniden başladım. 5 yıl ara vermiştim. Dolayısıyla ben ciddi bir üzüntü içerisine girdim. Ciddi bir üzüntü içerisine girdim. Ama başka da yapacak bir şeyim yokturdu yani. Sonuçta herkes başının çaresine baksın şeyine girmiş, atmosferine girmişti. Havasına girmişti yani. Soluktan çıkmıştı. O devrimci dayanışma ruhu tamamen ölmüştü, kalmamıştı. Öylesi bir süreçti yani.
Ölümünden sonraki dönemi nasıl hatırlıyorsun? Yani üstünden neler denildi? Yani şimdi Ahmet Kaya'nın... Şimdi ben Ahmet Kaya'nın... Sanıyorum 2000'de de konser. Gelsenkirchen'de bir konser vardı. Schalke Stadyumu'nda. Hatırlıyorum o zaman çok geç bir vakitte çıkmıştı. Orada konser vermişti. 2000'de bu sanıyorum ölümünden birkaç ay önce olması lazımdı.
Birkaç ay
yani,
önce.
Yaz şeyine denk gelmişti sanıyorum zaten. Yaz tatiline öyle bir döneme denk gelmişti hemen hemen. Vefatından sonra da o dönemlerde hani ben zaten 5-6 yaşındaydım. Biraz böyle nasıl diyeyim, ben bile az çok hatırlıyorum yani televizyonda hemen böyle yani çünkü herkes konuşuyordu biraz yani o kült evlerin içinde de daha çok konuşuluyordu ister istemez daha çok konu oluyordu. Ama nasıl diyeyim, sanki böyle niye öldü kimse sormuyordu. Hani öldü efsanesini yaşayalım diye bir hava vardı bana, nasıl diyeyim, şimdi düşündüğüm zaman öyle geliyor bana daha çok. Hani herkes artık kaseti takıyordu. Evet. İşte kaset satışları 100 katına çıkıyordu.
Evet.
Birdenbire herkes Ahmet Kaya'yı seviyordu. Birden bire herkes Ahmet Kaya'nın dostudu. Birden bire herkes Ahmet Kaya'nın, yani nasıl Çiğ'in fotoğrafları da ondan sonra, ölümünden sonra hemen her protestoda çıkmıştı ya.
Evet.
Ya ama sağken Bolivya'dayken yardım birdenbire kilitlenmişti. Yani gitmiyordu artık ona. Yani biraz onu bana hatırlattı az çok. Ölümden sonra bir efsane. Zaten Ahmet Kaya'nın da bir sözü de vardı. Dedi ben öldükten sonra anılmak istemiyorum aslında. Yani böyle hani yaptı da yaşadı da dedi de falan filan diye diyor. Ben şimdi yaşamak istiyorum. Ben şimdi söylemek istiyorum. Şimdi sonradan benim üstümden şey yapmasınlar. Aslında da tam o oldu yani. Tam dediği geldi yani. İnsanlar onun ölümünden sonra onun üstünden konuşup da işte Ahmet Kaya bizim gibi de işte bizim gibi devrimci de şöyle de. Herkes kendisi için yani kullanabiliyordu. Herkesin elinde bir laftı, bir karttı yani, oynayabiliyordu bu abi. Ya Ahmet Kaya'yı da linç ettiniz, bizi de linç edeceksiniz diye. Yani ya işte Ahmet Kaya'dır, işte onu sağcı bile dinlet. Yani her konuda bir şey için kullanabiliyorlardı Ahmet Kaya'yı. Ve ondan sonra sen nasıl bakıyordun yani o döneme, yani ölümünden sonraki döneme? Hatırlıyor mu daha çok, yoksa hani pek böyle nasıl diyeyim?
Ahmet Kaya öldüğü zaman işte dediğim gibi bana Fransa'dan haber gelmişti. Ama şöyle bir sorular vardı. Ya sen bu adamı tanıyorsun yakından. Gerçekten de ne olabilir? İşte neden ölmüş olabilir? Sebebi ne olabilir? Genç yaşta nasıl gidebilir? Vesaire vesairesi. Biliyorsun sanatçılarda birazcık da rakı, alkol fazla kullanılır. Yani birçok böyle ortada dedikodular da atılmaya başladı. Birçok söylemler de oldular. Hatta şöyle bir şey de yani söyleniyordu. Ya gerçekten öldü mü? Yoksa işte Türk devletinden işte kurtulmak için böyle sahte bir işte senaryo gibi bir şey mi yapılmaya çalışıyor gibicesine laflar da atıldı ortaya. Ardından bir de Ahmet Kaya sesinden eski şarkılar çıkınca birazcık ortalık daha da karıştı. Ama ben tabii ki kafamda kendime göre yorum yapabiliyorum. Sebebini, nedenini, niçinini. Yani o süreci, geçmiş süreci bildiğim için veyahut da o solun sanata, kültüre bakış açısını, insanların nasıl yalnızlaştırıldığını, artık kimsenin kimseye sahip çıkmayacağını sadece lafla, sloganla, bunların ayaklar havada kalan bir politika izlendiğini bildiğim için içimden tabii ki o sözler aklıma geliyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Olay aslında bu. Yani Ahmet Kaya sahipsizlikten öldü. Gerçekten de öyle. Şimdi herkes sanal alemde Ahmet Kayacı veya da onun şarkılarını, onun türkülerini, ama sağken gerçekten de Ahmet Kaya belli bir kuşak sahip çıktı. Yani belli bir kuşak sahip çıktı. Ahmet Kaya devrimciler sahip çıkmadı. Ahmet Kaya sıradan halk sahip çıktı. Devrimciler sahip çıkmış olsaydı, ki devrimciler kendilerine de sahip çıkamadılar. Kendi ideallerine de sahip çıkamadılar. Yani Ahmet Kaya katıldığı o televizyon programlarında işte ne bileyim soldur, Kürttür, devrimcidir, Alevidir, her neyse adını ne derseniz de, onlar gerçekten de ciddi anlamda sahip çıkmış olsaydı Ahmet Kaya böyle belki de ölmeyebilirdi. Belki yani eminim yani gerçekten de öyle. Ki yani Ahmet Kaya moralsizlikten öldü. Ahmet Kaya buraya geldi, yalnız kalmaktan onu gördü. İçten içe kendini kemiren sorunlarla baş başa kaldı. Öncelikle yani Ahmet Kaya bir şok yaşadı. Ahmet Kaya bir şok yaşadı. Şimdi bir gazeteci arkadaş diyor ki ya ben işte yurt dışına çıktım. İşte Almanya'da 3 milyon 4 milyon Türk yaşıyor, Türkeli yaşıyor. Bunların işte içinden en az işte şuncası ilericidir, demokrattır, sosyal demokrattır. Bir platform oluşturabilirim. Yani bir barış platformu, demokrasi platformu oluşturabilirim. Ama hiçbirisini yapamadık. Bu kadar kurumlar, bu kadar şey toplum olmasına rağmen örneğin Almanya'da zerre kadar hiçbirisini yapamadık. Biz de sahipsiz kaldık. Ahmet Kaya gibi diyen halen akademisyenler var, gazeteciler var yurt dışında. Halen de bugün de bunu söylüyor.
O zaman abim belki son soruma veyahut da son soru ikinci son sorum öyle diyeyim son iki. Ahmet Kaya şimdi yine diyelim ki şuradan girse içeriye buraya otursa diyeceğin ne var? Hani o şansı sana vermişler. Yani Ahmet Kaya'yla bir 10 dakikalık bir sohbetin var. Ne için de yani kullanırdın o sohbeti? Şimdiki solumu anlatırdın, şimdiki durumu mu anlatırdın, onun üstündeki üzüntünü mü anlatırdın? Veyahut da hiç bu konulara girmeden tek onunla, yani özelden konuşur muydun? Yani ne için kullanırdın? Yani son sözlerin olsaydı bir dostuna.
Yani şimdiki aklım olsaydı Ahmet Kaya'yla ben görüştüğümde, en son görüştüğümde şöyle bir şey vardı. Geçmişte yaşanılan solla ilgili bazı eleştiriler vardı, bazı yanlışlıklar vardı. Ben orada tavrımı cesaret edip de Ahmet Kaya'dan, yani kurumdan ayrılıp da Ahmet Kaya ile birlikte hareket etmektense Ahmet Kaya yoluna, biz yolumuza dercesine öyle tercih ettim. Şimdi Ahmet Kaya öylesi bir şansım olmuş olsa bir hata yaptığımı söylerdim. Keşke hani sen bana gel yola birlikte yine devam edelim dedin. Ben de olmaz kelimesini kullanmasaydım keşke yola devam etseydik. Ki o sözü söylediği zaman halen yaşıyor. Sadık Gürbüz de yanımızdaydı. Sanatçı Sadık Gürbüz de yanımızdaydı. Onu belirtmek isterdim. Keşke. Keşke derdim. İşte keşkeler de olmuyor. Keşkeler geri de gelmiyor. Keşke derdim. Evet sen gel yola tekrardan devam edelim dediğin zaman evet Ahmet devam edebiliriz diyebilseydim.
Ahmet Kaya bir zorluğun altına katlandı dediği konu, yani dediği sözlerden dolayı. Ya Ahmet, dediğin sözlere değdi. Yani yaptığın, verdiğin fedakarlığı, yani yaptığın fedakarlığa yani değdi, bir şey getirdi. Gençlere bir şey verdi, geleceğe bir şey verdi. Öyle diyebilir misin şimdi? Yani şimdiki gençliğe baktığın zaman veyahut da şimdiki duruma baktığın zaman Almanya'da, Türkiye'de bir etkisi var mıdır sence? Yani şimdilik öyle bir şey, o değer daha taşınıyor mu? Ya da ya gençler seni işte telefonun üstünde, birkaç tane şarkın var ama senin kişini tanımıyorlar. İşte senin kim olduğunu tam bilmiyorlar. Ve Ahmet Kaya sence buna üzülür müydü? Yoksa derdi ya boş ver arkadaş, ne yapalım, bizden de bu kadar. Yani
aslında final sorusunu sordun sen bana. Siz devrimci mücadele içerisinde 40 tane silah patlatırsınız. Bir yankısı olmaz. Yani belki de topluma ufacık bir aydınlanma yani götüremeyebilirsiniz. Ama Yılmaz Güney'in filmleri, işte Kemal Sunal'ın filmleri, Şener Şen'in filmleri aldı toplumu bir yerlere getirdi. O dönemlerde de Ahmet Kaya'nın şarkıları, işte Grup Yorum'un şarkıları çıkış itibariyle bunlar belki de onlarca, binlerce bir siyasi propaganda aracı olarak insanlara ulaştığı bir silahtan daha da tehlikeliydi. Silahlı eylemden daha da tehlikeliydi düzen için Ahmet Kaya'nın şarkıları. Dolayısıyla o zamanın gençliğine verilen Ahmet Kaya'nın şarkıları örgütlenme, sisteme alternatif olma. Yani bunu da beraberine getiriyordu. Bugünün nostalji takılma kitlesiyle değil. Yani bugünün Ahmet Kaya'yı sanalda paylaşanlar, Ahmet Kaya'yı dinleyenler birazcık nostalji takılıyor. Birazcık tamamen nostalji takılıyor. Ama Ahmet Kaya'nın idealleri o değildi. Ahmet Kaya o şarkılar söylerken bir İslam bayrağıyla söylüyordum. Haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı, ülkenin daha da özgürleşmesi, demokratikleşmesine yön veren, şöyle olmalı diye yola çıkmıştı. O şarkıları o kitle benimsiyordu. Ona göre de grevler oluyordu. Ona göre de ne bileyim öğrenci hareketleri oluyordu. Barikatlarda o şarkılar söyleniyordu. Gecekondu mahallelerinde, varoluşlarda. Bugün ise maalesef sanalda sadece nostalji. Ahmet Kaya bugün bu halini görmüş olsaydı üzülürdü. Ben bu şarkıları bunun için yaptım. Yani bu sözleri, bu konserleri, bu türküleri söylerken bu idealler üzerine yani söyledim. Yani sizin böyle benim şarkılarımı sadece dinleyesiniz, işte güzel ses, güzel şarkılar diye değil.
Toplamak için abim, yani tabii rahmetle anıyoruz. Toprağı bol olsun. Eyvallah. Yani çok çok büyük bir sanatçı, çok büyük bir kişiliğe sahip olan bir insan zaten. İsterdik tabii bu zamanda da aramızda olması, gençte de daha bir şey vermesi tabii. Ama işte abim daha yeni dediği gibi keşke, keşkeden keşkeye gidiyor zaten. Ondan dolayı abim yani çok çok teşekkür ederim vaktin için. Evet. Verdiğin bize buradaki şeref için. Yani gerçekten gençler için de çok önemli bir bölüm olacak, buna çok eminim ben. Ondan ötede ama gençler için de zaten abim de aktif bir halde olduğu için belki kendin daha organize ettiğin birkaç tane şeyle konserler var. Yani Ocak ayında sanıyorum bir tanesi var zaten. Bu önümüzdeki senin
19 Ocak'ta Frankfurt'ta Uğur Mumcu anması var. Bir buçuk saatlik bir müzikal tiyatro. Hı. Orhan Aydın, Levent Üzümcü ve gazeteci Can Dündar geliyor. Ayrıca şöyle bir sürpriz daha söyleyeyim. Yarın netleşecek. Bugün kararını verdik. Hı hı. Yarın netleşecek. 26 Ekim 2025 ölümünün 25 yılında Kardeş Türküler sahnesiyle Ahmet Kaya şarkılar olacak.
Eyvallah. Bu çok güzel bir bilgi oldu. Tam da şey oldu. Tam da denk geldi. Ondan ötürü bir de Bremen'de bir konser var.
O da Bremen'deki konserimiz de 12 Ocak 2025 Anadolu Türküleri Erdal Erzincan, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz, Cengiz Özkan. Aynısı 17 Ocak Berlin'de var. Hı hı. 18 Ocak'ta Kassel'de var.
Hı hı. Yani bu konserlerde zaten biz siz gençleri de zaten paylaşırız da. Abimin sayfasından da zaten şey de alabilirler.
Evet,
yani
evet.
Facebook evet. Sayfandan zaten Facebook ismini evet. Kullandıkları zaman yani Alek Bey Koç diye. Evet, zaten evet. Oradan da bulurlar. Biz de zaten yine bir paylaşım yaparız. Ama bunları da söylemiş olalım. Yani orada da Alek Bey abimizle tanışma imkanınız da olur gençler için. Evet, evet. Belki bir konuşmak da isterler. Hani orada sen tabii aktif çalışma bir halindesin. Ama belki orada en azından bir tanışma, bir görüşme, bir görme. Yani sesini duydular, bir cemalini de görsünler diye. Bir de oradaki işte gelen sanatçıları da görmek için. Kesinlikle. Tabii çünkü çok büyük bir sanatçılar ve bu konserlerin daha kaç sene var olacağını da insan artık tam tahmin edemiyor artık. Yani öyle bir döneme geldik ki hani konserler de artık çok nadir oluyor.
Aynen.
Ve bu sanatçılar da yani yaş itibarıyla de büyük oluyorlar. Yurt dışına çıkmaları da daha şey oluyor sanıyorum. Daha biraz hani elverişli değiller artık.
Aynen, aynen. Yaşlanıyorlar evet.
Tabii. Yaşlanıyor demek istemedim de.
Yaşlanıyorlar.
Ondan. Çok çok teşekkür ederim abim.
Ben teşekkür ederim. Yani şöyle devrimcilik ne bir günlük ne iki günlük. Devrimcilik bir insanın yaşam tarzıdır. O, onun hayatı boyunca. Hiç kimse de devrimci doğmaz. Ama devrimci olunur. Devrimcilik gerçekten de laf ebeliliği de olmaz. Bugün dünyanın neresinde olursan ol haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir haykırıştır. Ha, bunun büyük küçüğü yaptığın işlerin olmaz. Ama bir yerlerden demokrasi mücadelesi içerisinde aktif yer almak her devrimcinin görevi olmalı. Ben bunu şu an layıkıyla yerine getirdim diyebiliyor muyum bilemiyorum. Onu tabii ki sizlerin takdirine bırakıyorum. Yaptığım işlerin, yapmamız gereken işlerin takdirine bırakıyorum. Ama dediğim gibi herkes kendi rengiyle gelir, kendi rengiyle gider. Biz de öyle bir yol izledik.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi.
Ben teşekkür ederim.